Ayrım 7.
Sayfa 53. Saint-Yves belki bu sembolizmi açıklayabilirdi, ancak bunu yapmamıştır. İşte eserinin bazı kısımlarını inanılmaz gösteren de budur. Dipnot: burada örnek olarak cehennemlere inişin anlatıldığı kısmı hatırlatmak isteriz. Fırsat bulanlar, daha önce Lezoterizm de Dante'de belirttiklerimizle mukayese edilebilirler. Bay Ossendowski'ye gelince, kesinlikle görünen şeyin ötesine geçmeye gücü yetmez ve kendisine söylenen şeylerin doğrudan anlamlarının ötesinde bir anlam ifade ettiğini düşünemezdi. Biraz önce atıfta bulunduğumuz gelenekler arasında bir tanesi var ki özel bir ilgi gerektirmektedir. O Yahudilik içerisindedir ve Luz adında çok gizemli bir şehirle ilgilidir. Dipnot: burada kullandığımız bilgilerin bir kısmı Jewish Encyclopedia'dan alınmıştır. Cilt 7, 219. Bu yer köken itibariyle Yakub'un rüya gördükten sonra oranın adını Beit El, yani Tanrı'nın evi koyduğu yerdir. Dipnot: Tekvin 28/19. Bu konu üzerine ileride tekrar döneceğiz. Rivayete göre ölüm meleği bu şehre giremez ve burada hiçbir gücü yokmuş. İlginç bir benzerlik olarak bazıları onu Alborj'un yanında olduğunu belirtirler ki, Persler için bu yer ölümsüzlük ikametgahıdır. Luz'un yakın civarında bir badem ağacı, İbranice buna da Luz denilmektedir, vardır. Bu ağacın kökünde yer altına girilebilecek bir delik vardır. Dipnot: Kuzey Amerika halklarının bazı geleneklerinde ilk zamanlarda yer altında yaşayan insanlardan bazılarının kendisi vesilesiyle yeryüzüne çıktıkları ve yine aynı ırktan bazılarının ise yer altında kaldıkları bir ağaçtan bahsedilmektedir. Bulwer Lytton, La Race Future, The Coming Race adlı eserini kaleme alırken bu geleneklerden esirlenmiş olabilir. Eserin yeni yayınının adı ise şöyle: La Race qui nous exterminera, bizi yok edecek ırk. Bu yeraltı geçidi tamamen gizli olan bu şehre götürür. Luz kelimesi çeşitli kabullere göre gizlenmiş olan, örtülü olan, zarflanmış, sessiz ve sır anlamlarına gelmektedir. Özellikle belirtilmelidir ki gökyüzü anlamına gelen kelimeler de aynı anlama gelmektedir. Genellikle koelum kelimesiyle Yunanca'daki koilon, yani delik arasında bir benzerlik kurarlar. Bunun mağara ile de bir ilişkisi vardır. Hatta Varon bu benzerliğe şu şekilde yaklaşmaktadır: Akavo koelum. Ancak en eski ve en doğru şekli kaelum olabilir. Bu kelime açıkça kaelare, yani gizlemek anlamına gelen kelimeyi hatırlatmaktadır. Diğer yandan Sanskritçe'de varuna kelimesi örtmek anlamına gelen var kelimesinden türemektedir. Bu aynı zamanda kal kökünün de anlamıdır ki Latince'deki kaelare'nin diğer bir şekli olan kelare ve onun eş anlamlısı olan Yunanca'daki kaluptein de onunla irtibatlıdır. Dipnot: aynı kal kökünden başka Latince kelimeler de türemektedir. Mesela kaligo ve belki de mürekkep bir kelime olan occultus. Diğer yandan kaelare formunun asıl itibariyle farklı bir kök olan ve kesmek ve bölmek veya ayırmak ve gizlemek anlamına gelen, aynı şekilde kaedere, kayetten gelmiş olması mümkündür. Ancak her halükarda bu köklerle dile getirilen fikirler fark edildiği gibi birbirine çok yakındırlar. Bu da her ne kadar bu iki form da etimolojik açıdan birbirinden bağımsız olsalar da kaelare ile kelare'nin kolayca asimile edilmesini sağlamıştır. Grekçedeki ouranos kelimesi de aynı kelimenin farklı bir formudur. Zira var kelimesi kolayca ura şeklini alır. Demek ki bu kelimeler örten, dipnot, Orta Asya geleneklerinde semavi yeryüzü veya yaşayanların yeriyle aynı kabul edilebilir olan alemin çatısının Avalokiteşvara'nın hükümdar olduğu batıdaki gökyüzü arasında çok yakın ilişkiler söz konusudur. Örmek kelimesinin anlamı konusunda aynı zamanda masonik bir ifade olan örtülmüş halde olmak ifadesini hatırlamamız gerekmektedir. Locanın yıldızlı tavanı gök kubbeyi temsil etmektedir. Gizleyen, dipnot, bu Mısırlılardaki Isis'in veya Neit'in örtüsüdür. Uzak Doğu geleneğinde ise evrensel annenin mavi örtüsüdür. Tao Te King 6. kısım. Şayet bu anlamı görünen gökyüzüne uygulayacak olursak, bu durumda yüksek hakikatleri gizleyen veya ifşa eden astronomi sembolizminin rolüne atıfta bulunulduğunu görürüz. Ve aynı zamanda gizlenen anlamlarına gelir ki, bu sonuncu anlamın iki manası vardır. Hislerden gizlenmiş olan, hisler üstü olan. O aynı zamanda gizlilik, okültasyon ve kararma, obskürsisman, çağlarındaki zahir ve görünür olması son bulan gelenektir ki o zaman semavi dünya artık yeraltı dünyası olmuştur. Ayrıca başka bir açıdan gökyüzü ile de bir benzerlik kurulabilir. Luz, mavi şehir olarak da isimlendirilir. Safirin rengi olan bu renk semanın, göğün rengidir. Dipnot: Safir, Kitab-ı Mukaddes sembolizminde önemli bir rolü vardır. Özellikle de peygamberlerin mükaşefelerinde sık sık görülmektedir. Hindistan'da gökyüzünün mavi renginin Meru'nun yüzlerinden birinden, güneydeki yüzünden ışığın yansıması sonucunda olduğunu rivayet ederler ki, onun bu yüzü Jambudvipa'ya bakmaktadır ve bu da safirdendir. Bunun aynı sembolizmle bağlantısı olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Jambudvipa, genellikle inanıldığı gibi Hindistan değildir. Aksine o gerçekte bugün içinde bulunduğumuz haliyle bütün yeryüzünü ifade etmektedir. Bu dünyanın da bütünüyle Meru'nun güneyinde olduğu kabul edilebilir. Zira Meru, Kuzey Kutbu ile özdeşleştirilmektedir. Dipnot: Kuzeye Sanskritçe'de Uttara denmektedir. Yani en yüksek bölge anlamında. Güneye ise sağdaki bölge anlamında Dakshina denir. Yani yüzün doğuya çevrilmesiyle sağda olan bölge anlamındadır. Uttarayana ise güneşin yükselerek kuzeye doğru kat ettiği yürüyüş anlamındadır. Ve bu durum kış gün dönümüyle başlar ve yaz gün dönümüyle bitmektedir. Dakshinayana ise güneşin güneye doğru aşağıya doğru inişi anlamındadır ve yaz gün dönümünde başlar ve kış gün dönümünde biter. Yedi dvipalar sözlük anlamıyla adalar veya kıtalar peş peşe bir takım çevrimsel çağlardan sonra ortaya çıkmaktadır. Öyle ki bunlardan her biri tekabül ettikleri çağa nispetle yeryüzü dünyasıdır. Onlar merkezi Meru olan bir lotus teşkil ederler ve uzaydaki yedi bölgeye doğru yöneliktirler. Dipnot: Hint sembolizmindeki bizzat Budizm'in yedi adım efsanesinde koruduğu gibi, uzaydaki yedi bölge dört asıl yön ile birlikte zenit, nadir ve merkezin kendisi. Burada bu temsilin üç boyutlu bir çarpı işareti şeklini aldığı belirtilebilir. Merkezden itibaren birbirinin zıttı altı yön. Aynı şekilde Kabala sembolizmindeki kutsal saray veya iç saray da altı yönün merkezinde yer almaktadır ki kendisiyle birlikte yedi olur. Bir de İskenderiyeli Kleman diyor ki, tanımlanmamış boyutlar alemin kalbi olan Tanrı'dan hareketle biri yukarı, biri aşağıya, bir diğeri sağa, diğer biri sola, bir diğeri öne ve nihayet bir başkası da arkaya doğru yönelirler. Daima aynı olan bir sayıya bakar gibi bakışlarını bu altı boyuta yönelterek dünyayı tamamlar. O her şeyin başlangıcı ve sonudur. Alfa ve Omega. Zamanın altı safhası onda tamamlanır ve tanımlanamayan boyutlarını yine ondan alırlar. İşte yedi sayısının sırrı buradadır. Alıntı yapılan kaynak için bakınız P. Vuillot, La Cabale Juive, cilt 1, sayfa 215-216. Bütün bunlar başlangıçtaki noktanın mekan ve zamandaki gelişimiyle bağlantılıdır. Uzayın altı yönüne tekabül eden zamanın altı safhası, altı çevrimsel dönemi oluşturur ki, bu da daha genel bir dönemin alt bölümüdür ki, bazen sembolik olarak 6000 yıl şeklinde temsil edilir. Bunlar tekvindeki yaratılış, ilk altı gününe de tekabül etmektedir ki, yedinci gün olan Şabat günü, yeniden ilkeye yani merkeze dönüş evresidir. Böylece yedi dönem vardır ki bunların her birine yedi dvipa'nın tezahürü nispet edilebilir. Şayet bu dönemlerden her biri bir manvantara ise kalpa bütün olarak iki dizi yedili içerir. Anlaşılacağı üzere farklı boyutlara göre çevrimsel dönemler kullanılarak aynı sembolizm farklı mertebelere uygulanabilir. Demek ki Meru'nun her bir dvipa'ya dönük bir yüzü vardır. Şayet bu yüzlerden her biri gökkuşağındaki bir renge sahip iseler, dipnot, gökkuşağına dair daha önce zikredilen bilgilere bakılabilir. Gerçekte sadece altı renk vardır ve her biri ikişer ikişer birbirini tamamlarlar ki, birbirine ikişer halinde zıt olan altı yöne tekabül ederler. Nasıl ki yedinci bölge merkeze tekabül etmekte idiyse, yedinci renk de beyazın kendisidir. Bu yedi rengin sentezi beyaz renktir ki, bu renk her yerde yüce manevi otoriteye nispet edilmektedir. Dipnot, Katolik hiyerarşisinde Papa'nın beyaz renkli giyinmesi boşuna değildir. Bu renk aynı zamanda bizzat Meru'nun da rengidir. İleride onun Beyaz Dağ olarak da isimlendirildiğini göreceğiz. Oysa diğer renkleri farklı dvipalara nispetle görünen yönleridir. Öyle anlaşılıyor ki her bir dvipanın tezahür dönemine göre Meru'nun farklı bir pozisyonu söz konusudur. Ancak gerçekte o değişmezdir. Çünkü o merkezdir. Ve bir çağdan diğerine göre değişen şey Meru'ya göre yeryüzünün yönelişidir. Tekrar İbranice bir kelime olan Luz'a dönelim. Bu kelimenin farklı anlamları oldukça ilginçtir. Genellikle bu kelimenin anlamı badem, aynı zamanda badem ağacıdır. Yani teşmil kuralına göre hem ağaca hem de meyvesine aynı isim kullanılmaktadır veya çekirdek anlamına gelmektedir. Oysa çekirdek en içte olan ve en çok gizli olan şeydir ve tamamen kapalı olandır. Tecavüz edilemez olması fikri de buradan gelmektedir. Bu anlamı Agartha'da da bulmaktayız. Dipnot, badem ağacının bakireyi temsilen alınması bu yüzdendir. ...indeki animale yani yaşayan varlığa dair bazı teorilerine esin kaynağı olduğunu zikretmek ilginç olacaktır. Nasıl ki çekirdek tohumun özünü içeriyor ve kemik de iliği içeriyorsa, bu luz da varlığın yeniden inşası için gerekli olan unsurları içerir. Bu inşa faaliyeti ise kurumuş kemikleri yeniden canlandıracak, semavi çiğin etkisiyle gerçekleşecektir. Aziz Paulus'un şu sözleri de açıkça buna işaret etmektedir. Çürümede ekilir, çürümezlikte, izzette, kıyam eder. Dipnot 1. Korintoslulara Mektup 15/42. Buradaki sözlerde analoji kurallarının tam bir uygulanması vardır. Yukarıda olan aşağıdaki ile aynıdır ancak ters yöndedir. Burada da her zaman olduğu gibi İzzet, üst alemdeki Şekina ile irtibatlıdır ki semavi çiğin de onunla çok yakın bir ilişkisi vardır. Bunu biraz önce fark etmiş olabiliriz. Luz çürümediği için insanda ölümsüzlük çekirdeğidir. Dipnot, Sanskritçe'de akşara kelimesi bozulmayan anlamına gelmektedir ve buradan hareketle de ölmeyen veya yok edilemeyen anlamlarına gelir. Dilin ilk unsuru ve tohumu olan heceyi temsil eder ve üçlü Veda'yı kendi içinde barındırdığı için de evleviyetle Om tek hecelisi için kullanılmaktadır. Ve ölümsüzlük ikametgahı da yine aynı isme sahiptir. Burada her iki halde de ölüm meleğinin gücü etkisizdir. Bu bir bakıma ölümsüz olanın yumurtası veya embriyonudur. Dipnot, farklı bir form altında bunun dengine farklı geleneklerde de rastlanmaktadır. Özellikle de önemli gelişmiş tarzlarıyla Taoizm'de rastlanmaktadır. Bu yönüyle makrokozmik düzeydeki dünyanın yumurtasının mikrokozmik düzeydeki benzeridir. Zira o gelecek çevrimin Katolik Amentüsündeki Vita Venturi Saeculis'i anlamında imkanlarını içermektedir. Ayrıca bu kelebeğin içerisinden çıktığı krizalit kabuğuna da benzemektedir. Dipnot, burada büyük oranda bu benzerlik üzerine kurulu olduğu için Psyche'nin Yunan sembolizmindeki yerine atıfta bulunabiliriz. Bakınız Psyche F. Pro'nun hazırladığı. Bu benzetme onun gerçekte dirilişteki görevini de açıklamaktadır. Luz'un yeri omurganın alt kısmı olarak tespit edilir. Bu çok ilginç gelebilir ancak Hindu geleneğindeki kundalini gücü dedikleri şeyle açıklığa kavuşmaktadır. Dipnot, kundali kelimesi müennes şekliyle kundalinidir. Halka ya da spiral şeklinde yuvarlanmış anlamına gelmektedir. Bu yuvarlanma şekli embriyon halini veya gelişmemişliği sembolize etmektedir. Kundalini, insan varlığında içkin olduğu kabul edilen şaktinin bir suretidir. Dipnot, bu çerçevede ve belli bir alaka çerçevesinde onun mekanı da kalbin içi gibi kabul edilmiştir. Hindu şakti ile İbrani şekinası arasında var olan ilişkiye daha önce atıfta bulunmuştuk. Bu kuvvet kendi etrafında dolanmış haldeki bir yılanla temsil edilir ki, burada da omurganın en alt kısmına tekabül eden organizmanın bir bölgesi söz konusudur. Bu en azından normal insanda böyledir. Ancak Hatha Yoga gibi bir takım uygulamalarla o üçüncü göze, yani Shiva'nın alnındaki göze tekabül eden bölgeye ulaşmak için çeşitli plexuslara tekabül eden tekerler, şakralar veya lotüse, kamalalar göre uyanır, açılır ve kalkar. Bu aşama ilk durumun yeniden elde edilmesini temsil etmektedir. Buradan ise ölümsüzlük hali dediğimiz şeyi elde eder. Buraya kadar hala insanlık durumundayızdır. Daha ileriki bir aşamada kundalini baştaki taca ulaşır ki bu son aşama varlığın üst mertebelerinin etkin olarak fethedilmesine işaret etmektedir. Dipnot, burada söz konusu olan Brahma Rantra veya Brahma'nın ağzıdır ki Suşumna veya ana arterin güneş ışını ile temasta bulunduğu noktadır. Söz konusu sembolizmi bütünüyle L'Homme et son devenir selon le Vedanta adlı eserde açıkladık. Bu benzetmeden ortaya çıkan şey Luz'un organizmada aşağıya tekabül eden bir mevkide yer alması ancak düşmüş olan insanın durumunda söz konusudur. Yeryüzündeki bütün insanlar dikkate alındığında ise yüce manevi merkezin yeraltı dünyasında bulunması aynı nedenledir. Dipnot, bütün bunların çok bilinen şu hermetik cümlenin anlamıyla çok yakın bir ilişkisi vardır. Visita inferiora terrae rectificando invenies occultum lapidem veram medicinam. Öyle ki bu cümledeki kelimelerin ilk harfleri bir araya getirildiğinde vitriolum kelimesi ortaya çıkmaktadır. Başka bir bakış açısına göre felsefe taşı aynı zamanda hakiki hekimliktir. Yani uzun yaşamın iksiridir. Bazen inferiora yerine interiora yazılmaktadır. Ancak genel anlamı değişmemektedir ve alt dünyaya daima açık bir ima yer almaktadır. 8. Kali Yuga döneminde gizlenen yüce merkez. Gerçekten de denildiğine göre Agartha her zaman yer altında olmamıştır ve daima bu şekilde kalmaz. Bay Ossendowski'nin aktardığına göre öyle bir zaman gelecek ki Agartha'daki insanlar bulundukları mağarayı terk ederler ve yeryüzüne çıkarlar. Dipnot, bu cümleler 1890 tarihinde alemin hükümdarının Narabanchi Manastırı'nda göründüğünde yapmış olduğu kehanetin son cümleleridir. Bu merkez görünür dünyadan kaybolmadan önce başka bir isme sahipti. Zira Agartha kavranamayan veya nüfuz edilemeyen, aynı zamanda ihlal edilemeyendir. Zira orası Salem'dir, yani barışın ikametgahıdır. Adı ona uygun düşmezdi. Bay Ossendowski 6000 yıl önce onun yer altına çekildiğini belirtmektedir. Oysa bu tarih çok yakın bir nispetle tam da Batılıların demir çağı dedikleri ve Manvantara'nın taksim ettiği 4 çağın sonuncusu olan Kali Yuga'nın ya da siyah çağın başlangıcına tekabül etmektedir. Dipnot, Manvantara ya da Manu'nun bir dönemi ki Mahayuga olarak da adlandırılmaktadır. 4 adet yugaya ya da alt döneme sahiptir. Krita Yuga veya Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga ve Kali Yuga'dır ki bunlar antik Yunan Latin'deki sırasıyla altın çağı, gümüş çağı, tunç çağı ve demir çağı tekabül etmektedir. Bu dönemlerin peş peşe gelmelerinde bir çeşit gitgide maddileşme söz konusudur ki bu da ilkeden uzaklaşmanın bir sonucudur. Bu durum ilk durumdan itibaren maddi alemde çevrimsel tezahürün gelişimine zorunlu olarak eşlik etmektedir. Buna göre onun yeniden tezahürü aynı dönemin sonuyla aynı olmalıdır. Daha önceki satırlarda bütün gelenekler tarafından imada bulunulan, kaybolan bir şeyin olduğuna ve bunların farklı sembollerle temsil edildiğine işaret etmiştik.